Ayrım 30. Sayfa 288. Hitler'in sonradan anlattığına göre o güne kadar, yani 29 Haziran'a kadar Röhm'ü yalnızca yerinden uzaklaştırmayı bir süre göz altında tutmayı ve açıkça suçlu olan bir takım SA liderlerini tutuklamayı düşünmüştü. Geri kalanlara da ciddi bir çağrıda bulunacak, görevlerinin başlarına döndürecektim. Hitler olup bitenleri 13 Temmuz'da Reichstag'da şöyle anlattı. Gece saat 1'de Berlin ve Münih'ten alarm toplantılarına ait iki acele mesaj aldım. Önce Berlin'de akşam saat 4 için bir alarm toplantısı emri verilmişti. Saat 5'te şaşırtıcı bir saldırıyla harekete geçilecekti. Hükümet binaları işgal edilecekti. İkincisi Münih'te esalara zaten alarm verilmişti. Gece saat 9'da toplanmaları emredilmişti. Bu bir isyandı. Bu gibi durumlarda yalnızca bir tek karar verebilirdim. Yalnız, merhametsiz ve kanlı bir müdahale isyanın yayılmasını önleyebilirdi. Sabah saat 2'de Münih'e uçtum. Hitler, acele mesajların kimlerden geldiğini hiçbir zaman açıklamadı. Ama bunların Göring ile Himmler'den geldiği belliydi. Yalnız kesin olan bir şey vardı ki, verilen haberler epeyce büyütülmüştü. Berlin'deki SA lideri Ernst, o cumartesi yeni karısını alıp Bremen'e ve oradan da balayı geçirmek üzere Madeira adasına gitmekten başka bir şey düşünmüyordu. SA fesatçılarının toplanmış olduğu güneyde ise acaba durum nasıldı? Hitler, Goebbels'le birlikte Bonn yakınlarındaki Hangeler Havaalanı'ndan 30 Haziran sabahı erkenden havalandığı sırada Yüzbaşı Röhm ile SA arkadaşları Tegernsee kıyılarındaki Wiessee kasabasında Hans Bauer Oteli'nde mışıl mışıl uyuyorlardı. Sicilli bir katil olan ve yanık, esmer, hamal gibi vücudunun üzerinde kız gibi bir yüz taşıyan Silesia S.A. Obergruppenführeri homoseksüel Edmund Heines'in yattığı yatakta bir delikanlı vardı. SA şefleri isyan etmeyi o kadar düşünmüyorlardı ki muhafızlarını bile Münih'te bırakmışlardı. SA liderleri arasında sarhoş olanlar vardı. Ama bir komplo düşünen kimse yoktu. Hitler'le yanındakiler, basın şefi Otto Dietrich ile renksiz fakat partiye bağlı Hannover SA lideri Viktor Lütze de katılmıştı. 30 Haziran Cumartesi günü sabah saat 4'te Münih meydanına indiler ve Münih'te bir takım tedbirlerin alınmış olduğunu gördüler. Parti Haysiyet Divanı Uşla'nın başkanı Binbaşı Walter Buch ile Bavyera İçişleri Bakanı Adolf Wagner, sabıkalı katil ve Geli Raubel serüveninde Hitler'in rakibi Emil Morist ile at cambazı ve eski bar fedaisi Christian Weber gibi parti arkadaşlarının yardımıyla Münih SA liderlerini yakalamışlardı. Bunlar arasında Münih polis müdürü olan Obergruppenführer Schneidhuber de vardı. O sırada tam bir isteri krizi geçirmekte olan Hitler, tutuklananları İçişleri Bakanlığı'nda gördü. Ordunun eski albaylarından olan Schneidhuber'in üstüne yürüyerek göğsündeki Nazi armasını söküp attı ve yaptığı ihanetten ötürü yüzüne karşı küfretti. Gün ağardıktan sonra Hitler ile yanındakiler büyük bir otomobil kafilesi halinde Münih'ten ayrıldılar. Hızla Wiessee'ye gittiler. Röhm ile arkadaşları Hans Bauer Oteli'nde hala uyuyorlardı. İtile kakıla uyandırıldılar. Heines ile yanındaki delikanlı hemen yataktan alınarak otelin dışına götürüldü ve oracıkta Hitler'in verdiği emir üzerine tabancayla öldürüldüler. Otto Dietrich anlattığına göre Führer Röhm'in odasına yalnız başına girdi. Giyinmesi için zaman bıraktı ve Röhm'in Münih'e getirilerek Stadelheim hapishanesine atılmasını emretti. SA şefi 1923'teki Birahane darbesinde Hitler'le birlik olduğu için yine bu hapishanede yatmıştı. Nazi İmparatorluğu'nun kurulmasında herkesten fazla emeği geçen, Nazilerin teröründe ve kötüye gidişinde herkesten fazla sorumlu olan, çoğu zaman birbirleriyle anlaşamadıkları halde buhranlı zamanlarda, yenilgilerde ve hayal kırıklıklarında yine birbirlerine destek olan bu iki arkadaşın yolları 14 yıllık fırtınalı bir hayattan sonra artık ayrılmıştı. Hitler'in ve Nazizmin bu yüzü yaralı kabadayısı artık gürültülü hayatının sonuna gelmişti. Hitler arkadaşına son bir lütufta bulundu. Masasının üstüne bir tabanca bırakılmasını emretti. Röhm tabancayı kullanmayı reddetti. "Eğer öldürülmem gerekiyorsa beni Hitler öldürsün," dediği söylendi. 23 yıl sonra 1957'de yapılan bir savaş ertesi duruşmada olayı gözleriyle gören bir polis şefinin verdiği ifadeye göre bunun üzerine iki SS subayı hücreye girdiler ve tabancalarını dosdoğru Röhm'in üzerine boşalttılar. Röhm bir şeyler söylemek istedi ama SS subayları susturdular onu. Bunun üzerine Röhm asık yüzüyle hazrol vaziyetine geçti. Yarı beline kadar çıplaktı. 30 Haziran 1934 temizleme hareketine fiilen katılmış olanlar ve olayları görenler ilk olarak 1957 yılında Münih'te yapılan duruşmalarda herkes önünde konuştular. Naziler zamanında hiç kimsenin bu işten söz etmesine imkan yoktu. Yazarın Nazilerin en yabanlarından biri olarak hatırladığı Zeb Dietrich, 1934'te Hitler'in SA muhafızlarına kumanda ediyor ve Stadelheim hapishanesindeki idamları yönetiyordu. Sonradan savaş sırasında Waffen-SA örgütüne de generalliğe yükselen Dietrich, 1944'te Bulge Savaşı'nda alınan Amerikan esirlerinin öldürülmesi işine de karıştığından ötürü 25 yıl hapse mahkum edildi. Savaştan sonra hapisten çıkarıldı ve 1957'de Münih'e gönderildi. 30 Haziran 1934 cinayetlerine katıldığı için 14 Mayıs'ta 18 ay hapse mahkum edildi. Röhm'ü öldüren iki SS subayından biri olan Michael Lippert ile kendisinin mahkumiyetleri temizleme hareketine katılmış olan Nazi katillerine verilen ilk cezalardır. Böylece bütün hayatı kavga gürültü içinde geçen Röhm, hiçbir Alman'ın yükselemediği bir mevkiye çıkarttığı arkadaşından iğrene iğrene yine çekişme içinde ölüp gitti. Daha yüzlerce insan aynı gün onun gibi yok edildi. Örneğin Schneidhuber'in şöyle bağırdığı söylenir: "Baylar, bütün bunların nedenini anlamıyorum ama hiç olmazsa iyi nişan alın." Ömrü boyunca hıyanet etmiş olan bu adam ne olup bittiğini, bunların neden yapıldığını bilmiyor, ihaneti hiç olmazsa Adolf Hitler'den beklemiyordu. 150 kadar SA lideri toplatıldı. Lichterfelde'deki subay okulunun duvarı önüne dizildiler ve Himmler'in SA takımlarıyla Göring'in özel polislerinin kurşun yağmuru altında öldürüldüler. Bunlar arasında Karl Ernst de vardı. Balayı seyahati geçirmek üzere otomobiliyle Bremen'e yaklaşırken silahlı SS'ler tarafından durdurulmuşlardı. Yeni karısı ile şoförü yaralanmıştı. Kendisi de kafasına vurulup bayıltılmış, kurşuna dizilmek üzere Berlin'e getirilmişti. Kanlı hafta sonunda yalnız SA'lar öldürülmedi. Başkaları da temizlendi. 30 Haziran sabahı resmi elbiseli bir takım SS'ler General von Schleyer'in Berlin yakınlarındaki villasının kapısını çaldılar. General kapıyı açtığı zaman olduğu yerde vurulup öldürüldü. Daha 18 ay önce evlenmiş olduğu, o zamana kadar bekardı. Karısı da kocasına doğru koştuğu zaman oracıkta öldürüldü. Schleyer'in en yakın arkadaşlarından General Kurt von Bredow aynı günün akşamı aynı akıbete uğradı. Gregor Strasser cumartesi günü öğle üzeri Berlin'deki evinden alındı. Göring'in emriyle Prinz Albrecht Strasse'deki Gestapo zindanında bir hücreye atılıp öldürüldü. Papen talihli çıktı. karısını yanına alarak kaçmıştı. Ama bürosu bir SS takımı tarafından alt üst edildi. Sekreteri Buse masasının başında öldürüldü. Birkaç gün önce Gestapo tarafından tutuklanmış olan yakın iş arkadaşı Edgar Jung da hapishanede öldürüldü. Yine iş arkadaşlarından Katolik hareketinin lideri Erich Klausener Ulaştırma Bakanlığındaki bürosunda katledildi. Geri kalan memurları özel sekreteri Baroness Stotzing'in de dahil olmak üzere hepsi toplama kamplarına gönderildiler. Papen durumu protesto etmek üzere Göring'e gittiğinde Göring sonradan aşağı yukarı hatırladığına göre boş konuşmalarla geçirecek vakti olmadığından Papen'i kovdu ve evinde hapsettirdi. Evinin çevresini tepeden tırnağa silahlı SS'ler sarmış, telefonu kesilerek dış dünya ile irtibatı önlenmişti. Almanya'nın başbakan yardımcısı bu utandırıcı duruma hiç ses çıkarmadan katlandı. Bir ay sonra arkadaşlarını öldüren insanların teklif ettikleri Viyana elçiliğini kabul ederek büsbütün rezil duruma düştü. Viyana'da Naziler başbakan Dollfuss'u daha yeni öldürmüşlerdi. Temizleme hareketinde kaç kişinin öldürüldüğü hiçbir zaman kesin olarak tespit edilemedi. Hitler 13 Temmuz'da Reichstag önünde yaptığı konuşmada 19 yüksek rütbede SA lideri de dahil olmak üzere toplam olarak 61 kişinin öldürüldüğünü, 13 kişinin tutuklamaya karşı geldiklerinden ötürü öldürüldüklerini, 3'ünün de intihar ettiğini açıkladı. Hepsi 77 kişi ölmüştü. Paris'e kaçmış olanların yayımladıkları temizleme hareketine ait beyaz kitapta açıklandığına göre bu hareket sırasında 401 kişi öldürülmüş, bunların ancak 116'sının kimlikleri belli olmuştur. 1957'de Münih'te yapılan duruşmada ölü sayısının 1000'in üstünde olduğu söylendi. Birçokları sadece geçmişte Hitler'e muhalefet ettiklerinden ötürü öldürüldüler. Bir kısmı da çok şey bildikleri için yok edildiler. Bunlar arasında biri de yanlışlıkla öldürüldü. Hitler'in yukarıda hikayesini anlattığımız birahane darbesini bastıran ve uzun zamandan beri politikadan çekilmiş bulunan Gustav von Kahr'ın cesedi başı balta ile yarılmış olarak Dachau yakınlarındaki bir bataklıkta bulundu. Hitler onu hiçbir zaman unutmamış ve affetmemişti. Okuyucularımız Hieronymit mezhebinden Papaz Bernhard Stempfle'nin adını hatırlayacaklardır. Yani hani şu Hitler'in kavgam kitabının yazılmasına yardım eden adam. Zavallı papaz sonradan çok konuşmuş ve Hitler'in sevgilisi Geli Raubel'in neden intihar ettiğini orada burada anlatmış olacak ki onun da cesedi Münih yakınlarındaki Harlahing ormanında boynu kırık ve kalbinde 3 kurşun yarasıyla bulundu. Haydn'ın söylediğine göre papazı öldürenlerin başında Geli Raubel'in öteki aşığı sabıkalılardan Emil Morris varmış. Çok bilenler arasında 3 esalı daha vardı. Bunların Reichstag yangınında Ernest'in kullandığı adamlar olduğu sanılıyor. Onlar da Ernest'le birlikte yok edildiler. Dikkate değer başka bir cinayet daha var. Münih'in belli başlı günlük gazetelerinden Münchner Neues Nachrichten. Ünlü müzik eleştirmeli Doktor Willy Schmidt 30 Haziran günü akşam saat 7.30'da çalışma odasında oturmuş violensel çalıyor. Bir yandan karısı akşam yemeği hazırlarken öte yandan 9, 8 ve 2 yaşındaki 3 çocuğu da apartmanlarının salonunda oynuyorlardı. Birden kapı çalındı. 4 SS içeri girdiler ve hiçbir şey söylemeden Doktor Schmidt'i alıp götürdüler. Doktor Schmidt'in cesedi 4 gün sonra bir tabut içinde geri getirildi. Gestapo tabutun hiçbir suretle açılmamasını emretti. Hayatında hiçbir zaman politikaya karışmamış olan Doktor Willy Schmidt, SS'ler tarafından SA lideri Willy Schmidt'le karıştırılmıştı. Asıl adı SA lideri de bu arada başka bir SS grubu tarafından bulunmuş, kurşuna dizilmişti. Willy Schmidt'in karısı Kate Eva Hurlin New York'ta Binghamton'da 7 Temmuz 1945'te verdiği yeminli ifadede kocasının nasıl öldürüldüğünü anlatmıştır. Kate Eva Hurlin 1944'te Amerikan yurttaşı olmuştu. Rudolf Hess cinayeti örtbas etmek üzere hemen Willy Schmidt'in dul kalan karısını ziyaret etmiş, yapılan yanlışlıktan ötürü özür dilemiş ve Alman hükümetinin kendisine maaş bağladığını söylemiş. Bu ifade Nürnberg belgeleri arasında L-135 NCA-7 sayfa 889-90'da kayıtlıdır. Gerçekten Hitler'e karşı bir komplo hazırlanmış mıydı? Böyle bir komplodan yalnız resmi bildiride ve kendisinin 13 Temmuz'da Reichstag'da yaptığı konuşmada söz edilmiş, bu konuda en ufak bir kanıt bile gösterilmemiştir. Röhm, SA'nın yeni bir ordunun çekirdeği olması ve kendisinin de bu ordunun başına geçmesi konusundaki ihtirasını hiçbir zaman gizlemiş değildi. Bu plan üzerinde Schleyer'le elbette ki konuşmuştu. Bunu başbakan olduğu zaman ilk defa generali açmıştı. Hitler'in anlattığına göre belki Gregor Strasser de buna katılmıştı. Ama bütün bu konuşmalar elbette ki ihanet demek değildi. Hitler de Otto Strasser'e göre Haziran başlarında Strasser'le temasa geçmiş ve kendisine Ekonomi Bakanlığı'nı teklif etmişti. Hitler önce Röhm ile Schleyer'i bir dış devletin, tabii Fransa'nın, hesabına çalışmakla suçlamış. Bu dış politikada General von Bredow'un aracılık yaptığını söylemişti. Bu adamların hain olarak damgalanmasının nedeni kısmen buydu. Her ne kadar Hitler Reichstag'da bu suçlamaları tekrarladı ve bir yalancı diplomattan, Fransız elçisi François Poncet'den alayla söz ettiyse de Schleyer ile Röhm arasındaki konuşmaların zararsız bir nitelikte olduğunu da sözlerine ekledi. Suçlamaları daha ileri götürmedi. Nazi Almanya'sında sorumlu mevkide bulunan bir Alman'ın ona haber vermeden yabancı diplomatları görmesinin bile suç olduğunu söylemekle yetindi. Almanya'da 3 hain yabancı bir devlet adamıyla bir toplantı düzenler ve bu toplantının bana bildirilmemesi için emir verirse benden saklanan böyle bir danışma toplantısında havadan sudan, eski paralardan ve buna benzer konulardan başka bir şey konuşulmadığı ispat edilse bile ben bu adamları kurşuna dizmek zorundayım. François Poncet, Röhm temizliğinde parmağı olduğu iddiasını şiddetle protesto ettiği zaman Alman Dışişleri Bakanlığı suçlamaların bütünüyle temelsiz olduğunu ve Nazi Alman hükümetinin elçinin değiştirilemeyeceğini umduğunu resmen Fransız hükümetine bildirdi. Gerçekten yazarın da kendi gözleriyle gördüğü gibi François Poncet Hitler'le başka herhangi bir demokratik devletin elçisinden çok daha yakın olan ilişkilerini yürütmeye devam etti. İlk bildirilerde özellikle Führer'in basın şefi Otto Dietrich'in anlattıklarına ve Hitler'in Reichstag'da yaptığı konuşmada daha çok kurşuna dizilen SA lideriyle Röhm'ün ahlaksızlıkları üzerinde durulmuştu. Dietrich, Heines'in Wiese'de bir delikanlı ile aynı yatakta yakalanışının anlatılmaz derecede korkunç bir sahne olduğunu yazmış ve Hitler de 30 Haziran günü ilk idamlardan hemen sonra öğle üzeri Münih'te sağ kalan hücum taburu liderlerine verdiği söylevde bu adamların yalnız bundan ötürü ölüm hak ettiklerini söylemişti. Oysa Hitler partinin ilk günlerinden beri yakınında bulunan arkadaşlarından birçoğunun ve en önemli adamlarının cinsi sapıklar, sabıkalılar olduğunu pekala biliyordu. Söz gelişi Heines'in kendisine uygun bir erkek sevgili bulmaları için SA'ları Almanya'nın dört yanına gönderdiği hemen hemen herkesçe bilinen bir şeydi. Bu gibi şeylere Hitler o zamana kadar yalnız göz yummakla kalmamış, aynı zamanda bunları yapanları korumuştu da. Parti arkadaşlarına iyi savaşçı olan bir adamın kişisel ahlakı üzerinde fazla titiz davranmamalarını defalarca söylemişti. Ama şimdi 30 Haziran 1934 günü eski arkadaşlarına gördüğü ahlak düşkünlüğü karşısında şaşırdığını söylüyordu. 1 Temmuz pazar günü öğleden sonra idamların çoğu yerine getirilmiş, Hitler bir gece önce uçakla Münih'ten Berlin'e dönmüştü. Başbakanlık bahçelerinde verilen bir çayda ev sahipliği yapmıştı. Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Hindenburg, ihaneti daha tomurcuk halindeyken boğan ve Alman halkını büyük bir tehlikeden kurtaran kararlı ve cesur müdahalesinden ötürü Hitler'e teşekkür etti. Büyük ihaneti enerjik ve başarılı tedbirleriyle bastırdığı için Göring'i de tebrik etti. Çarşamba günü General von Blomberg, başbakana kabinenin tebriklerini bildirdi ve kabinede bu katliamı devletin korunması için gerekli bir tedbir olarak meşrulaştırmak yoluna gitti. Blomberg aynı zamanda orduya bir emirname yayımladı. Yüksek komutanlığın olaylardan memnunluğunu açıkladı ve yeni SA örgütüyle dostça ilişkiler kuracağını vaat etti. Ordu elbette ki SA gibi bir rakibin ortadan kalkmasından memnundu. Ama Alman tarihinde hiç görülmemiş bir katliamı yapan, bu arada General von Schleyer ile General von Bredow gibi iki büyük generali hain damgasını vurarak soğukkanlılıkla öldüren bir hükümeti yalnız affetmekle kalmayıp aynı zamanda öven bir subaylar çevresinin mertliği bir yana bırakalım, acaba artık şerefinden söz edilebilir miydi? Yalnız 80 yaşındaki ihtiyar Feldmarschall von Mackensen ile eski ordu başkomutanı General von Hammerstein iki arkadaşların öldürülmesini ve bu hareketi haklı göstermek için kendilerinin ihanetle suçlandırılmasını protesto ettiler. Bu iki yüksek rütbeli subay Schleyer ile Bredow'un şereflerini kurtarmak için durmadan çalıştılar ve sonunda Hitler'in 3 Ocak 1935'te parti büyükleri ve askeri liderlerle yaptığı gizli bir toplantıda Hitler'e iki generalin öldürülmesinin bir hata olduğunu kabul ettirdiler. Adlarının kendi birliklerindeki şeref listesine yeniden yazdırılmasını sağladılar. Bu şeref iadesi Almanya'da hiçbir zaman açıklanmadı. Ama subaylar buna ses çıkarmadılar. Wieler Bennett'in The Nemesis of Power adlı kitabının 337. sayfasına bakınız. Yüksek rütbeli subayların bu olaylar karşısında tutumları ordunun şerefi üzerinde kara bir leke olarak kaldı. Aynı zamanda ordudaki korkunç kısa görüşlülüğün bir belirtisi oldu. Generaller Hitler'in 30 Haziran 1934'te giriştiği kanunsuz hareketi, daha doğrusu gangsterliği desteklemekle kendilerini Nazilerin ileride yalnız yurt içinde değil, sınırların ötesinde de girişecekleri ve kendi arkadaşlarına bile uygulayacakları teröre karşı koyamayacak bir duruma sokulmuşlardı. Böylece ordu Hitler'in sözünü kanun olarak kabul etmiş bulunuyor ya da Hitler'in 13 Temmuz'da Reichstag'da yaptığı konuşma sırasında söylediği şu sözleri desteklemiş oluyordu. Eğer beni normal adalet yollarına başvurmakla suçlayanlar ya da bana bunu soranlar olursa onlara söyleyeceğim tek söz şudur. O anda Alman halkının kaderinden sorumlu olan bendim ve bundan ötürü Alman halkının en yüksek yargıcı Oberster Gerichtsherr ben oldum. İlerideki olayları önlemek üzere de sözlerine şunları eklemişti. Gelecekte herkes şunu iyi bilmelidir ki devlete el kaldıracak olan kimsenin payına düşecek şey ölümdür. Bu sözler gelecek 10 yıl için generallere yapılan bir uyarmaydı ve bu uyarma içlerinde en çok umutsuzluğa kapılan birinin yüksek yargıcı vurmak üzere elini kaldıracağı güne kadar etkisini sürdürecekti. Oysa subaylar Nazi hareketinin kendi geleneksel imtiyaz ve iktidarları için bir tehlike olması korkusundan 30 Haziran'da ebediyen kurtulduklarını sanmışlardı. Artık SA'ların yerini SS'ler almıştı. Bu temizleme hareketi sırasında gösterdikleri başarıdan ötürü SS'ler 26 Temmuz'da bağımsız bir örgüt haline getirildiler. Başlarında Reichsführer olarak Himmler vardı ve Himmler de yalnızca Hitler'e karşı sorumluydu. Daha disiplinli, daha sadık bir güç olan SS'ler az sonra SA'lardan daha güçlü bir duruma geldiler ve ordunun karşısında Röhm'ün kahverengi gömleklilerinden daha büyük bir rakip oldular. Ama o sırada generaller kendilerinden çok emin bulunuyorlardı. Çünkü Hitler 13 Temmuz'da Reichstag önünde yaptığı konuşmada ordunun silahlı tek kuvvet olarak kalacağını söylemişti. Başbakan yüksek komutanlığın emrine uyarak ordunun silahlı tek kuvvet olması ilkesini tartışmaya cesaret eden SA'ları temizlemişti. Artık ordunun Deutschland Paktı'nda üzerine düşen görevi yapmasının zamanı gelmişti. Hindenburg'un ölümü. Hiç ölmeyecekmiş gibi görünen Hindenburg, bütün yaz boyunca çöktükçe çöktü ve sonunda 2 Ağustos sabahı saat 9'da 87 yaşında öldü. 3 saat sonra öğle üzeri, bir gün önce kabinenin almış olduğu bir karar gereğince, Başbakanlık makamı ile Cumhurbaşkanlığı makamının birleştirildiği, Adolf Hitler'in Devlet Başkanlığı ve Silahlı Kuvvetler Komutanlığı görevini üzerine aldığı açıklandı. Cumhurbaşkanı unvanı kaldırıldı. Hitler'e Führer ve Alman Başbakanı Şansölyesi denilecekti. Artık diktatörlüğü tamamlanmıştı. Hitler herhangi bir delik bırakmamak amacıyla bütün silahlı kuvvetlerdeki subaylara ve erlere bir bağlılık yemini ettirdi. Subaylar ve erler Almanya'ya ya da Hindenburg'un yerine geçecek Cumhurbaşkanı'nın seçtirilmemesiyle bozulmuş olan anayasaya bağlılıkları üzerine değil, Hitler'in şahsına bağlılıkları üzerine yemin etmişlerdi. Yemin şöyleydi. Alman İmparatorluğu'nun ve halkının Führer'i, silahlı kuvvetlerin başkomutanı Adolf Hitler'e kayıtsız şartsız bağlı kalacağıma ve kahraman bir asker olarak ettiğim bu yemin gereğince hayatımı tehlikeye atmaya her zaman hazır olacağıma Tanrı adına and içerim. 1934 Ağustos'una kadar Nazi rejimini de istedikleri zaman kolayca ortadan kaldırabilecek olan subaylar o tarihten sonra Adolf Hitler'in kendisine bağlandılar. Onu yurdun en yüksek meşru otoritesi olarak tanıdılar. Bu bağlılık yeminine itaat etmek gerek onlar için ve gerekse yurt için ne kadar yüz kızartıcı olursa olsun bir namus borcu oldu. Lider olarak tanıdıkları insanın ulusu ölüme götürdüğünü gören birkaç yüksek subayın vicdanı başlangıçtaki bu yemin yüzünden sonraları kim bilir ne kadar sızlamıştır. Bu yemin aynı zamanda yüksek komutanlarının emirleriyle işledikleri korkunç cinayetlerden birçok subayların kendilerini sorumlu saymamalarına yaramıştır. Oysa onun gerçek yüzünü 30 Haziran cinayetleri sırasında görmüş olmaları gerekirdi. Alman subaylarının bu yeminden sonra yaptıkları büyük sapıklıkları hep bu namus çatışmasından doğmuştur. Bu kitabın yazarı bu namus ve şeref sözünü subayların hiç ağızlarından düşürmediklerini, onlarda bu kelimelerin garip bir anlam taşıdığını kendi tecrübesiyle çok iyi bilir. Bu subaylar Hitler'e verdikleri söze bağlı kalmakla sonradan sıksız, şerefsiz insanlar durumuna düşmüşler, kendi ahlak kurallarını kendileri lekelemişlerdir. Hindenburg öldüğü gün Propaganda Bakanı Dr. Goebbels, Feldmareşal'ın vasiyetnamesinin bulunmadığını ve dolayısıyla bir vasiyetnamesi olmadığı farz edileceğini resmen açıkladı. Ama 15 Ağustos'ta Alman halkının Hitler'in Cumhurbaşkanlığı görevini devralmasını tasdik etmek üzere plebisite çağrılmasından 4 gün önce Hindenburg'un siyasi vasiyetnamesi ortaya çıktı. Vasiyetnameyi Hitler'e Papen vermişti. Vasiyetnamede Hitler'i öven sözler plebisit kampanyasının son günlerinde Goebbels'in çok işine yaradı. Albay Oskar von Hindenburg'un seçim arifesinde radyoda yaptığı konuşmada da kampanyayı güçlendirdi. Babam kendisinden hemen sonra Alman devletinin başına Adolf Hitler'in geçmesini istemişti. Ben de kadın erkek bütün Almanların babamın görevinin Führer ve Alman Başbakanına devredilmesi için oy vermelerini isterken onun arzusuna göre hareket etmiş olmaktayım. Hitler'in o sırada Oscar'ı albaylıktan Tuğ Generalliğe terfi ettirmiş olması ilginçtir. Bu sözler pek doğru değildi. Çünkü elde bulunan kanıtlara göre Hindenburg ölümünün arkasından monarşinin yeniden kurulmasını istemiştir. Adolf Hitler vasiyetnamenin bu bölümünü ortaya çıkartmadı. Yaşlı Cumhurbaşkanının vasiyetnamesine ilişkin gerçekleri örten sırların hepsi değilse bile bir kısmı Papa'nın Nürnberg'deki sorgusu sırasında ve kendi yayımladığı hatıralarında ortaya çıkmıştır. Her ne kadar Papa'nın suçlandırılmayacak ve bu yüzden bütün bildiklerini anlatamayacak durumda bir tanık değilse de verdiği ifade önemsiz sayılamaz. Hindenburg'un son vasiyetinin müsveddesini ifadesine göre Feldmarşal'ın isteği üzerine kendisi yazmış. Benim yazdığım yazıda diyor hatıralarında Cumhurbaşkanının ölümünden sonra meşrutiyetçi bir krallığın kurulmasını öğütleyen bir yer vardı ve Cumhurbaşkanlığı ile Başbakanlığın birleştirilmesini öngören bir kayıt yoktu. Hitler'e karşı koymamak üzere de Nazi rejiminin birçok olumlu başarıları bir dereceye kadar onaylanmıştı. Kendi söylediğine göre Papen müsveddeyi 1934 Nisan'ında Hindenburg'a vermiş. Birkaç gün sonra yeniden kendisini aramamı istedi ve belgeyi kendisine sunduğum şekilde onaylamamaya karar verdiğini söyledi. Ulusun bütün olarak kendi istediği devlet şekline karar vermesini istiyordu. Bu bakımdan kendi gördüğü hizmetlerin bir vasiyet sayılmasını ve krallığın geri getirilmesi konusundaki öğütlerinin Hitler'e yazacağı özel bir mektupta bildirilmesini diliyordu. Benim yazdığım müsveddedeki monarşiye ait görüş ulusa açıklanmayacağına göre bu fikir artık ortadan kalkmış oluyordu. Hitler sonra bundan çok yararlandı. Hitler'in bundan nasıl yararlanacağını hiçbir zaman Papen kadar bilecek durumda değildi. Hindenburg'un Tannenberg'de yapılan cenaze töreninden sonra Berlin'e döndüğümde Hitler beni telefonla aradı. Hindenburg'un siyasi bir vasiyetname bırakıp bırakmadığını, bıraktıysa bu vasiyetnamenin nerede bulunduğunu sordu. Oscar von Hindenburg'a sormam gerektiğini cevabını verdim. Hitler, bu belgenin elime mümkün olduğu kadar erken geçmesini sağlarsanız çok minnettar olurum dedi. Bunun üzerine özel sekreterim Kaganek'ten Neudeck'e gitmesini ve Hindenburg'un oğluna vasiyetnameyi Hitler'e verip veremeyeceğimi sormasını rica ettim. Hindenburg, Mayıs'ın sonunda Berlin'den ayrıldığı günden beri kendisini görmemiştim. Vasiyetnameyi yırtıp yırtmadığını bilmiyordum. Önemli belgeyi önceden bulamamış olan Oscar, babasının ölümünden sonra vasiyetnamesini birdenbire buluverdi. Hindenburg'un yaveri Kont von der Schulenburg, Papa'nın duruşmalarında verdiği ifadede bunun zor bir iş olmadığını söylemiştir. Kont duruşmalarda Cumhurbaşkanı'nın 11 Mayıs'ta iki belge imzaladığını söyledi. Bunlardan biri vasiyetname, öteki de son istekleriydi. Birincisi Alman halkına, ikincisi ise Almanya Başbakanı'na yazılmıştı. Hindenburg'un Berlin'den Neudeck'e yaptığı son seyahati sırasında Schulenburg belgeleri beraberinde götürdü. Papen o sırada bunu bilmediğini söyler. Ama sekreteri Neudeck'ten döndüğünde mühürlü iki zarf getirmiştir. Bu zarfları kendisine veren Oscar von Hindenburg'dur. Hitler her iki belgeyi de büyük bir dikkatle okudu ve içindekileri bizimle tartıştı. Hindenburg'un son isteklerinin yazılı olduğu belgede başkanın yapılmasını öğütlediği işlerin Hitler'in düşüncelerine aykırı olduğu açıktı. Hitler zarfın üzerinde Almanya Başbakanı Adolf Hitler'e diye yazılı olmasından yararlandı. Başkan bu öğütleri şahsen bana vermiştir dedi. Bu mektubun yayımlanıp yayımlanmaması ve yayımlanma zamanını sonradan ben kararlaştırırım. Her iki belgeyi de yayımlanmasını rica ettim. Ama fayda etmedi. Yayımlanmak üzere basın şefine vermiş olduğu tek belge, Hindenburg'un kendi hizmetlerini anlatan, bu arada Hitler'e övgüler taşıyan belgeydi. Hitler'in değil de Hohenzollernlerden birinin devletin başına geçmesini öğütleyen ikinci belgenin ne olduğunu Papen söylemiyor. Hatta belki de bilmiyor. Ele geçirilen yüzlerce tonluk Nazi belgeleri arasında bulunmadığına göre Hitler'in bu belgeyi vakit geçirmeden yok etmiş olması ihtimali çoktur. Hitler'in bu belgeleri yayımlayacak cesareti ve namusu olsaydı bile pek az şey değişirdi. Çünkü Hitler, Cumhurbaşkanı'nın haklarını kendisine devreden kanunu Hindenburg'un ölümünden önce kabineden çıkartmıştı. Kanun 1 Ağustos'ta Feldmarşal'ın ölümünden bir gün önce çıkmıştı. Eski Avusturyalı çavuşun artık kanunun kendisi olduğu Almanya'da bu yeni kanunun hukuka aykırı olması da pek büyük bir anlam taşımazdı. Kanunun meşru olmadığı açıktı. Schleyer hükümeti zamanında 17 Aralık 1832 tarihinde Reichstag 3/2 çoğunlukla anayasada bir değişiklik yapmış, yeni bir seçime kadar başbakanın değil, yüksek mahkemenin cumhurbaşkanı görevini yerine getirmesini kararlaştırmıştı. Hitler, diktatörlüğünün meşru temelini meydana getiren yetkiler kanunu, başbakana anayasaya aykırı kanunlar çıkarma hakkını verdiği halde Cumhurbaşkanlığı kurumuna dokunmasını yasaklıyordu. Ama artık kanunun lafı mı olurdu? Hitler'e elçi olarak hizmet etmek üzere sevine sevine Viyana'ya koşan ve Başbakan Dollfuss'un Naziler tarafından öldürülmesi üzerine kızışmış olan havayı yatıştıran Papen içinde artık kanunun önemi yoktu. Gece gündüz Hitler'in ordusunu hazırlamakla meşgul generallerin de kanuna artık aldırdıkları yoktu. Yeniden silahlanmanın getirdiği kârlara gömülmüş sanayiciler de pek kanunla ilgilenmiyorlardı. Eski kuşağın tutucuları da Dışişleri Bakanlığındaki Baron von Neurath ve Reichsbank Müdürü Dr. Schacht gibi kendi halinde Almanlar da böyle kanunsuz bir davranış karşısında istifa etmediler. Kimse yerinden kımıldamadı. Hatta ölen Cumhurbaşkanı'nın görevlerini Hitler üzerine aldığı gün, yani 2 Ağustos'ta Dr. Schacht ek görev olarak Ekonomi Bakanlığı'na getirildi. Peki ya Alman halkı ne yapıyordu? Ağustos'un 19'unda seçim kütüklerine kayıtlı yurttaşlardan %95 kadarı sandık başlarına gittiler ve %90'ı, yani 38 milyondan fazla seçmen Hitler'in bütün iktidarı kendi eline almasını onayladı. Yalnız 4 milyon 250 bin Alman hayır demek cesaretini ya da isteğini göstermişti. Hitler 4 Eylül'de Nürnberg'de toplanan Nazi Partisi Kongresi'ne geldiği zaman elbette ki artık kendisine çok güveniyordu. Ertesi sabah büyük bayraklarla süslenmiş Luitpold Salonu'nda bir yandan Bando Badenweiler marşını çalarken Nazi selamını veren 30 bin kol arasında orta yerdeki kürsüye nasıl bir fatih gururuyla yürüdüğünü ben de gördüm. Birkaç dakika sonra Bavyera Gauleiteri Adolf Wagner Führer'in bildirisini okuduğu sırada o da büyük sahnenin ortasında ellerini kavuşturmuş kabara kabara oturuyor, fırıl fırıl dönen gözleriyle çevresine bakıyordu. Almanya'nın bundan böyle nasıl yaşayacağı gelecek 1000 yıl için artık kesinlikle tayin edilmiştir. 19. yüzyılın sinir çağı bizimle kapanmış bulunuyor. Artık gelecek binlerce yıl içinde Almanya'da başka hiçbir ihtilal olmayacaktır. Kendisi ölümlü bir varlık olduğu için binlerce yıl yaşayamayacaktı ama yaşadığı sürede bu büyük halkı o zamana kadar hiç görmediği bir güçle ve sertlikle yönetecekti. Artık ortada onun otoritesine karşı koyabilecek bir Hindenburg yoktu. Ordu elindeydi. Hiçbir Alman askerinin kolay kolay bozmaya cesaret edemeyeceği bir yeminle kendisine bağlanmıştı. Bütün Almanya ve bütün Almanlar artık onun kanlı eline geçmişti. En sonunda düşmanları ya da büsbütün ortadan kalkmıştı ya da kalkmak üzereydi. Bir hafta süren resmi geçitlerden, mitinglerden, büyük gösterilerden ve bir devlet adamına bu yazarın o zamana kadar hiç görmediği şekilde yapılan çılgınca tapmalardan sonra Hitler yabancı gazeteciler toplantısında coşmuş da "Harika!" diye bağırmıştı. Çok uzaklardan, Viyana sokaklarından kalkıp gelmişti Adolf Hitler. Daha 45 yaşındaydı. İşin de başlangıcındaydı. Cumhuriyetin ölümünden sonra Almanya'ya dönen herhangi bir kimse, insanlığa karşı işlediği cinayetler ne olursa olsun, uzun zamandan beri Alman halkının içinde uyuşup kalmış dinamik gücü Hitler'in büyük bir kudretle ortaya çıkardığını görürdü. Bunu hangi amaç için yaptığını ise kavgamın sayfalarında ve yüzlerce konuşmada açıklamıştı. Ama bütün bunlara Almanya'da ve özellikle Almanya dışında birçokları, hemen hemen herkes ya aldırmamış ya da önem vermeden gülüp geçmişti.